Ayrım 8. Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 86. Hük çevresini seyre koyularak ve şu son 7 yıl içinde eski okul arkadaşlarının ne kadar değiştiklerini düşünerek kızın göğsünü unutmaya çalıştı. Solly Greenborn olgunlaşmıştı. Gerçi hala şişmandı ve gene tatlı tatlı gülüyordu. Ama 20'li yaşlarının ortalarında itibarlı bir kişilik sahibi olmuştu. Belki de zengin oluşundan geliyordu bu. Ama Edward da zengindi ve onda böyle bir hava yoktu. Solly daha şimdiden kentte bir saygınlık kazanmıştı. Greenborn bankasının varisi olarak kolayca saygınlık kazanıldığı sırada aynı konumdaki bir ahmak kolayca maskara olabiliyordu. Edward ondan da büyüktü ama Solly'nin aksine hiç olgunlaşmamıştı. Onun için oyun her şeydi. Tıpkı çocuklar gibi. Aptal değildi, kendini bankadaki işine vermek zor geliyordu ona. Çünkü o sırada aklı hep başka yerlerdeydi. Dans ve içki ve de kumar. Mickey koyu renk gözleri ve koyu renk kaşları iyice uzamış kıvırcık saçlarıyla yakışıklı bir şeytan olmuş çıkmıştı. Üzerindeki gece kıyafeti çok güzel olmaktan öte çok da gösterişliydi. Ceketinin yakası ve kol ağızları kadifeydi, gömleği farbalıydı. Yandaki masalarda oturan kızların çoğu davetkar bakışlarla onu hayran hayran seyrediyorlardı. Hugh bunların farkındaydı ama Maisie Robinson hiç mi hiç hoşlanmamıştı ondan. Bu tavrın onun Yahudiler hakkındaki düşüncelerinden gelmediğini düşündü Hugh. Mickey'nin içinden pazarlıklı bir yanı vardı. İnsanın sinirlerini bozacak kadar sakin, uyanık ve düşündüklerini kendine saklayan tiplerdendi. Açık sözlü değildi, şüphelerini, güvensizliğini ya da incinebilecek yanını çok az belli ederdi. Duygularını hiç belli etmezdi. Eğer var idiyse tabii. Hugh ona hiç güvenmezdi. Bir sonraki dans sona erince Tonio Silva, Miss April Tilsley ile masaya geldi. Hugh okuldan sonra Tonio'ya çok rastlamıştı. Onu yıllardır görmemiş olsaydı bile havuç rengi saçlarını görür görmez onu hemen tanırdı. Annesinin gelip ona babasının öldüğü haberini verdiği ve aynı günde okuldan aldığı 1866'daki o uğursuz güne kadar çok iyi arkadaştılar. Orta dördün en yaramaz öğrencisiydiler. Sürekli kavga ederler, buna karşın hayatın tadını çıkarırlardı. Aradan şu kadar yıl geçtikten sonra bile Hugh o gün o yüzlükleri çukurda gerçekte neler olduğunu hala merak ederdi. Gazetelerin yazdığı Peter Middleton'ı Edward'ın kurtarmaya çalıştığı hikayesine hiç inanmamıştı. Edward'da o cesaret var mıydı? Ama Tonio hala o olaydan söz etmek istemez, huysuz lakaplı Albert Camel geriye kalan tek tanıktı, o da Güney Afrika'ya gitmişti. Hugh Mickey ile el sıkışırken Tonio'nun yüzünü incelemeye koyuldu. Çok rahat bir sesle ''Nasılsın Miranda?'' dedi. Ama yüzünde hem korku hem de hayranlık okunuyordu. Şampiyonluk maçını kazanmış ünlü bir boksöre karşı takınılan tavra benziyordu onunki. Tonio'nun arkadaşı April, Maisie'den biraz daha büyüktü. Bakışları biraz sıkıntılı, biraz da sertçeydi ki bu da onu daha az çekici yapıyor diye düşündü Hugh. Ama Tonio sürekli onunla meşgul oluyor, koluna dokunuyor, kulağına bir şeyler fısıldayıp onu güldürüyordu. Hugh yeniden Maisie'ye döndü. Konuşkan ve neşeli bir kızdı. Kıvrak sesinde Tobias Plaster'ın depolarının bulunduğu Kuzeydoğu İngiltere yöresinin aksanından izler vardı. Gözlerini yuvarlayıp ucu kalkık burnunu buruştururken ya da gülerken, kaşlarını çatıp somurtup otururken yüzü bitmez tükenmez bir çekiciliğe bürünüyordu. Hugh iyice dikkat etti, kirpikleri çok güzeldi ve burnunda tek tük ciller vardı. Onunki sıradan bir güzellik değildi ama salonun en hoş, en güzel kadını olduğunu da hiç kimse inkar edemezdi. Değil mi ki şu anda Argyll odalarındaydı, belki de şu masadaki erkeklerden biriyle bu gece öpüşmek, onunla sarılıp yatmak ya da hatta o biçim şeyler yapmak istiyordur düşüncesi Hugh'un kafasını meşgul edip duruyordu. Hugh tanıştığı hemen her kızla cinsel ilişki düşleri kurardı. Bunu o kadar çok ve sıkça düşündüğü için de utanırdı. Ama normal olarak bu sadece kur yapmaktı. Oysa öteki şey nişanlanıp evlendikten sonra olan bir şeydi. Halbuki Maisie o işi bu gece yapabilirdi. Kız gene onun bakışlarını yakalandı ve ne düşündüğünü hemen anladı. Zaman zaman Rachel Bodwin'in verdiği o insanın içini sıkan duyguyu yaşıyordu Hugh. Umutsuzca söyleyecek bir şeyler arandı ve sonunda hiç düşünmeden birdenbire "Sürekli olarak Londra'da mı otururdunuz Miss Robinson?" deyiverdi. "Sadece 3 günden beri," dedi kız. "Şu işe bak," diye düşündü Hugh. "Hiç değilse konuşuyorlardı işte." "Yeni geldiniz demek," dedi. "Daha önce neredeydiniz?" "Gezip dolaşıyordum," dedi ve Solly ile konuşmaya koyuldu. "Ya," dedi Hugh. Kızın konuşmayı noktalamak istediği belli olunca Hugh hayal kırıklığına uğradı. Maisie sanki ona kin besliyormuş gibi hareket etmişti. April onu acıdı ve açıklamak gereğini duydu. "Maisie 3 yıldır bir sirkte çalışıyor." "Ne diyorsunuz? Peki ne iş yapıyor sirkte?" Maisie tekrar Hugh'a döndü. "Sırtı çıplak atlara binerim," dedi. "At üstünde ayağa kalkar, bir attan ötekine atlarım. İşte böyle marifetler." April, "Cambaz pantolonlarıyla tabii," dedi. Maisie'yi cambaz pantolonu içinde düşünmek bile insanı çok fena ediyor. Hugh bacak bacak üstüne atarak, "Siz bu işe nasıl başladınız?" dedi. Önce duraladı, sonra bir şeye karar vermiş gibi durdu. Sandalyesinde başını çevirip Hugh'un yüzüne baktı. Gözleri sinirden çakmak çakmaktı. "Şöyle oldu," dedi. "Babam Tobias Plaster ve Ort iş yerinde çalışırdı. Babanız bir oyuna getirip babamın bir haftalık ücretinin üzerine oturdu. O günlerde annem hastaydı. O para olmayınca ya ben açlıktan ölecektim ya da o açlıktan ölecekti. Onun için ben de evden kaçtım. O zaman 11 yaşındaydım." Hugh yüzünün kızardığını hissetti. "Babamın birilerini dolandırdığına inanmıyorum," dedi. "Ve eğer 11 yaşında idiyseniz neler olduğunu kesinlikle anlamamışsınızdır." "Ben açlığı ve soğuğu anladım." "Belki de babanız kabahatliydi. Yaptığının akılsızlık olduğunu bile bile ısrar etti. Karınlarını doyuramayacak idiyse çocuk sahibi olmasaydı." Maisie birden parladı. "Onların karınlarını doyurabiliyordu. Bir köle gibi çalışırdı. Ama parasını çaldınız." "Babam iflas etti. Hiç kimseden bir şey çalmadı." "Kaybeden siz olunca aynı şey." "Aynı şey değil. Böyle olduğunu ısrar etmen aptallık ve terbiyesizliktir." Herkes açıkça Hugh'un çok ileri gittiğini düşünmeye başladı ve bir yandan da o kadar insan aynı anda konuşmaya koyuldular. "Tonya şu kadar zaman önce cereyan etmiş bir olay için kavga etmeyelim," dedi. Hugh susması gerektiğini anladı ama hala kızgındı. "13 yaşımdan beri babamı sürekli aşağılayan Plaster ailesine dinlemek zorunda kaldım. Ama aynı şeyi bir sirk oyuncusundan dinlemeye dayanamam." Maisie ayağa kalktı. Gözleri kesme zümrütler gibi parlıyordu. Bir an Hugh'un onu tokatlayacağını sandı. Sonra Maisie, "Benimle dans et Solly," dedi. "Belki de şu terbiyesiz arkadaşım müzik sona erince gitmiş olur." 3. Kısım. Hugh'un Maisie ile kavgasından sonra dağıldılar. Solly ile Maisie kaldıkları yerden devam ettiler. Ötekiler de köpek fare oyununa gittiler. Köpek fare oyunu yasa dışıydı ama Piccadilly meydanının hemen yakınlarında yarım düzine nizami oyun çukurları vardı ki bunların hepsini yalnız Mickey bilirdi. Argyll'den çıkıp da Londra'nın Babylon dedikleri mahallesine girdiklerinde ortalık kararmıştı. Burası Mayfair saraylarının gözden kaybolduğu, St. James kulüplerine iyice yaklaşıldığı esrar, kanlı sporlar ve kumardan geçilmeyen sokakların doldurduğu bir yerdi. Sıcak ve nemli bir geceydi ve hava yemek, bira ve lağım kokularıyla iyice ağırlaşmıştı. Mickey ve arkadaşları kalabalık sokağın ortasından ağır ağır aşağıya doğru yürümeye başladılar. Daha ilk dakikada yayvanca silindir şapkalı yaşlı bir adam porno şiirler içeren bir kitap satmak istedi onlara. Yanakları rujlu genç bir adam Mickey'ye göz kırptı. Kendi yaşında iyi giyimli bir kadın bir anda ceketini açıp olağanüstü güzellikteki göğüslerini şöyle bir gösteriverdi. Hırpani kılıklı bir kadın 10 yaşlarında melek yüzlü kızla yatmak isteyip istemediğini sordu. Pislik içindeki daracık pencerelerinden hava gazıyla aydınlanmış eğlence ve cümbüşlerin bir görünüp bir kaybolduğu dans salonları görülüyordu. Genel evler, ucuz pansiyonlar ve lokantalar. Mickey gibi beyaz yelekli züppeler, melon şapkalı katipler, dükkancılar, patlak gözlü çiftçiler, üniformasının düğmelerini çözmüş askerler, şimdilik cepleri para dolu denizciler ve şaşılacak kadar çok sayıda saygın orta sınıftan kol kola girmiş çiftler. Mickey çok eğleniyordu. Haftalardır ilk kez bu akşam babasından ayrı tek başına çıkıyordu. Şu silah satın alma işini bir sonuca bağlayabilmeleri için Seth Plaster'ın ölmesini bekliyorlardı. Ama yaşlı adam bir midyenin kayalara yapıştığı gibi hayata sarılmıştı. Müzik hollerine, genel evlere babayla gitmenin hiç tadı olmuyordu. Hatta bazen bir orospuyla bir odaya girince dışarıda beklemesini söylüyordu ona. Bu gece mutlu, rahat bir geceydi onun için. Solly Greenborn'un rastlamış olmasına çok sevindi. Greenborn'lar plasterlerden de zengindiler. Solly bir gün işlerine yarayabilirdi. Tonio Silva'yı gördüğüne hiç sevinmedi. Tonio Peter Middleton'ın 7 yıl önceki ölümü hakkında çok şey biliyordu. O günlerde Tonio Mickey'den çok korkardı. Tonio hala Mickey'yi sayardı. Güvenilir çocuktu da. Ama o eski korkutulan çocuk değildi artık. Ona karşı Mickey endişeliydi. Şu anda ne yapacağı belli olmazdı. Yel değirmeni sokağından sonra dar bir yola saptı. Çöp yığınlarının üzerindeki kediler ona göz kırpıyor gibiydiler. Ötekilerin de peşi sıra geldiklerini gördükten sonra renkleri iyice solmuş bir meyhaneye girdi. Bar kısmından geçerek arka kapıdan dışarı çıktı. Ay ışığında müşterisinin önünde bir orospunun diz çöktüğünü gördü. Avludan geçerek bir ahırı andıran harap bir ahşap binanın kapısını açtı. Uzun yağlı ceketi içinde pis suratlı bir adam giriş ücreti olarak 4 penny istedi. Edward paraları ödedi ve içeri girdiler. İçerisi iyi aydınlatılmıştı ve her tarafı tütün dumanı doldurmuştu. Çok fena kan ve bok kokuyordu. 40-50 kadar erkek, birkaç kadın yuvarlak bir oyun çukurunun etrafında ayakta duruyorlardı. Her sınıftan erkekler vardı. Bazılarının üzerinde kalın yün takım elbise ve puanlı atkı vardı. Ötekiler redingotluydular ya da gece kıyafetleriyle gelmişlerdi. Ama kadınlar aşağı yukarı April gibi kılıksız şeylerdi. Erkeklerin birçoğu köpekleriyleydiler. Ya kucaklarında taşıyorlardı onları ya da sandalye bacaklarına bağlamışlardı. Mickey kucağında ağırca bir zincire bağlanmış, kayış ağızlıklı bir köpek tutan tweed şapkalı sakallı bir adamı gösterdi. Seyircilerden bazısı köpeği yakından inceliyordu. Güçlü çeneleri olan kocaman kafalı, bodur ama adeleli bir hayvandı. Yerinde durmak bilmeyen azgın bir görünümü vardı. "Bundan sonra sıra onda," dedi Mickey. Edward elinde bir tepsiyle dolaşan kadından kendilerine içki almaya gitti. Mickey Tonio'ya dönerek önce İspanyolca hitap etmeye başladı. O dilden hiç anlamayan Hugh ile April'ın önünde böyle bir şey yapmak yakışık almazdı. Ama Hugh adamdan sayılmazdı. April desen o da öyle bir şey. Hiç sorun değildi yani. "Bugünlerde neler yapıyorsun?" dedi. "Kordova'nın Londra elçiliğinde ateşeyim." Mickey merakla "Sahi mi?" dedi. Çoğu Güney Amerika ülkesi Londra'da bir elçilik açmanın anlamını kavramamışlardı daha. Ama Cordova'nın yıllardır bir temsilcisi vardı burada. Tonio bu ateşelik işini kesinlikle ailesi sayesinde ele geçirmiş olmalıydı. Çünkü Cordova'nın başkenti Palma'da Silva ailesinin iyi ilişkileri vardı. Buna karşılık Mickey'nin babası bir taşra ağasıydı. O iplerde bezi yoktu. "Peki ne yapıyorsun orada?" "Cordova'da iş kurmak isteyen İngiliz firmalarından gelen mektupları yanıtlıyorum."
"Bütün gün mü çalışıyorsun?"
"Her zaman değil." Tonio sesini alçalttı. "Hiç kimseye söyleme. Çoğu günler yanıtlamak zorunda olduğum mektupların sayısı 2-3'ü geçmez."
"Bu işler için para da veriyorlar mı sana? Çoğu diplomatlar bu işleri para karşılığında yapmayan, kendi geliriyle geçinebilen kişilerdir."
"Hayır," dedi Tonio. "Ama elçilik ikametgahında bir odam var. Yemekler de oradan. Ayrıca giyim kuşam giderlerimi de karşılıyorlar. Kulüp üyelik aidatlarını bile onlar ödüyor." Mickey'nin ağzı açık kaldı. Tam ona göre bir işti bu. Arkadaşını kıskandı. "Ye iç yat. Üstelik kentte yaşayan genç bir insanın bütün giderleri de ödeniyor. Buna karşılık sabahları sadece 1 saat çalışıyorsun. Acaba Tonio'yu bu işten soğutmanın bir yolu olabilir miydi?" Edward 5 küçük konyakla döndü, onları teker teker herkese dağıttı. Mickey kendisininkini bir yudumda yuvarlayıverdi. Sert ve ucuz bir şeydi. Köpek birden hırladı ve zincirini iyice gererek deli gibi sağa sola atılmaya başladı. Boynundaki tüyler diken dikendi. Mickey görevlilerin içinde azman farelerin bulunduğu bir kafesi getirdiklerini gördü.
Fareler köpekten daha da çıldırmış gibiydiler. Kafesin içinde birbirlerinin üzerine atlıyor, ciyak ciyak bağırıyorlardı. Odanın içindeki öteki köpekler de havlamaya başladı. Sahipleri hayvanları susturmak için bağırınca ortalık iyice karıştı. Giriş kapısı kilitlendi. İçeriden kol demiri iyice yerine yerleştirildi. Yağlı ceketli adam bahisleri toplamaya başladı. Hük plaster aman tanrım, ben hiç bu kadar iri fare görmedim, nereden buluyorlar bunları dedi.
Özel olarak bu iş için yetiştiriliyorlar dedi Edward.
Sonra kafesi taşıyanlardan birine dönerek sordu. Bu kavga kaç farelik?
6 düzine diye yanıtladı adam.
Edward açıkladı. Oyun çukuruna 72 fare salınacak demektir bu.
Tonya sordu. Bu bahse giriş nasıl oluyor?
Köpek üzerine de fareler üzerine de bahse tutuşabilirsin. Eğer farelerin kazanacağını düşünüyorsan, köpek öldükten sonra kaç farenin hayatta kalacağını bilmek zorundasın. Pasaklı adam yüksek sesle bahis paralarının ne kadar olacağını anons ediyor, bir yandan da aldığı paralara karşılık herkese üzerine koyu renk bir kalemle numaralar yazılmış kağıt parçaları uzatıyordu. Edward köpek üzerine bahse tutuştu. Mickey bahse 6 farenin hayatta kalacağı üzerine 1 şilinle katıldı. Hugo gelince gördüklerinden serseme döndüğü için hiç bahse katılmadı. 120 santim derinliğindeki oyun çukurunun etrafı gene 120 santim yükseklikte tahta perdelerle çevriliydi. Tahta perdelere belli aralıklarla yerleştirilmiş yağ kandilleri çukuru iyice aydınlatıyordu. Köpeğin ağızlığı çıkarıldı ve ahşap bir kapıdan oyun çukuruna salıverildi. Ardından da kapı sımsıkı kapatıldı. Şimdi ayakta durmuş, tüyleri dimdik, başını yukarı kaldırmış fareleri bekliyordu. Fareleri getirenler kafesin kapağını kaldırdılar. Herkes çıt çıkarmadan beklemeye başladı.
Tonyo birden köpek üzerine 10 giri dedi.
Mickey şaşırdı.
Tonyo işinden ve yan gelirlerinden söz ederken onun parasını çok dikkatli harcaması gerektiği anlamını çıkarmıştı. Yalan mı söylemişti yoksa?
Yoksa maddi gücünün üstüne mi çıkmış oluyordu?
Bahis işlerini yöneten sorumlu da duralar gibi oldu. Çünkü bu bahis parası ona da yüksek görüldü. Ama gene de hemen bir kağıt parçasını karalayıp uzattı, Tonyo'nun parasını cebine attı. Adamlar sanki içindekileri olduğu gibi aşağıdaki çukura boca edeceklermiş gibi büyük kafesi aşağıdan yukarıya salladılar. Sonra bir anda bir uçtaki menteşeli kanat açılıverdi ve fareler hızla kafesten dışarıya fırladılar. Havada korkularından ciyak ciyak sesler çıkarıyorlardı. April korkudan bir çığlık attı, Mickey ise kahkahalarla gülüyordu. Köpek hemen toplu imha harekatına başladı. Fareler yağmur gibi üstüne döküldükçe hayvanın çeneleri makine gibi kapıp kapıp koparıyordu onları. Eline geçirdiği farenin bir kafa darbesiyle belini kırıyor, onu bırakıp bir başkasına saldırıyordu. Kan kokusu herkesin midesini bulandırmaya başladı. İçerideki köpeklerin hepsi deliler gibi havlıyordu. Kadınların katliamı görmek için attıkları çığlıklar, erkeklerin fareleri ya da köpeği yüreklendirmek için çıkardıkları şamatalar köpek seslerine karışıyordu. Mickey ise katıla katıla gülüyordu. Farelerin çukurda kapana kıstırıldıklarının farkına varmaları için 1 dakika yetti. Bazıları kenarlara kaçıştı, dışarı çıkmak için bir yol arıyor gibiydiler. Bazıları havaya sıçrıyor, dik kenarlara tutunmaya çalışıyor ama beceremiyorlardı. Bazıları da oldukları yerde toz toparlak olmuşlardı. Birkaç saniye içinde köpek her şeyi yoluna koydu ve 1 düzineden fazla fareyi öldürdü. Sonra fareler sanki bir yerlerden bir işaret almışlar gibi bir anda değişiverdiler. Uçarak saldırıya geçtiler ve köpeğin bacaklarını, kıçını, kısacık kuyruğunu ısırmaya başladılar. Bazıları da köpeğin sırtına binerek boynunu ve kulaklarını kemiriyordu. Farelerden biri keskin dişlerini köpeğin alt dudağına geçirmiş, bir türlü bırakmıyordu. Köpeğin öldürücü çenesinin ucunda sallanıyor gibiydi. Sonunda köpek büyük bir öfkeyle uludu ve fareyi var gücüyle yere çarptı. Fare ancak o zaman köpeğin kanlı etini bıraktı. Köpek devamlı daireler çizerek dönüyor, fareleri yakalayıp yakalayıp öldürüyordu. Ama bir türlü arkası kesilmiyordu. İyice yorulmaya başladığında farelerin yarısı telef olmuştu, 36 ve daha çok fare üzerine bahse tutuşanlar ellerindeki kağıtları yırtıp attılar.
Daha az sayıda fare için bahse tutuşanlar ise alkışlarını daha da arttırdılar. Köpeğin 20-30 kadar ısırık yeri kanlar içindeydi. Köpeğin kanından ıpıslak olmuş fare ölülerinden yerler kayganlaşmıştı. Köpek hala kocaman başını sallayıp duruyor, farelerin incecik omurgalarını o müthiş ağzıyla parçalamaya devam ediyordu. Ama hızı bir aydı kesilmişti. Ayakları kaygan toprağa pek emin basamıyordu. Miki şimdi oyun iyice kızışacak dedi içinden. Köpeğin yorgun düştüğünü hisseden farelere bir cesaret geldi. Birini tam çenesiyle kavramışken bir başkası boğazına saldırıyordu. Bacaklarının arasından karnının altına koşarak derisinin en yumuşak yerlerine atlıyorlardı. En iri farelerden biri köpeğin arka ayağına dişlerini geçirerek yürümesine engel oldu. Köpek tam onu dişlemek üzereydi ki bir başkası köpeğin burnuna saldırarak onu şaşırttı. İşte o zaman bacağı kuvvetten kesildi. Fare galiba bir sinirini kopardı diye düşündü Miki ve birden köpek topallamaya başladı. Hayvan iyice yavaşladı. Sanki bunu anlamışlar gibi kalan bir düzine farenin hepsi köpeğin gerisine saldırdılar. Onları çenesiyle kapıp dişlerken canından bezmiş gibiydi köpek. Kemiklerini kırıp kanlı zemine bırakırken iyice bitikti. Kuru tarafında etleri çıkmıştı ortaya. Daha fazla dayanamayacaktı. Şu bahis işini iyi kıvırdığını düşündü Miki. Köpek öldüğünde 6 fare kalacaktı geriye. Bir ara birdenbire köpek yeniden canlanıverdi. 3 ayağı üzerinde fırıldak gibi dönerek birkaç saniye içinde 4 fare daha öldürdü. Ama bu onun son soluğu oldu. Bir fare daha bıraktı yere. Sonra bacakları altında bükülüverdi, başı yere düştü. Fareler kemirmeye başladılar onu. Miki saydı, fareler 6 taneydiler. Döndü arkadaşlarına baktı. Hugh rahatsız gibiydi. Edward ona midene biraz ağır mı geldi yoksa dedi. Köpeğim de farelerin de yaptıkları doğa yasalarına ters değil dedi Hugh. Benim tiksindiğim şu insan denen yaratık. Edward domuz gibi homurdanarak kalktı, biraz daha içki almaya gitti. Tonyo'ya bakarken April'ın gözleri parlıyordu. Ne adam dedi içinden. Tek bahiste 10 giyini kaybetmeyi göze alabildi. Miki onu biraz daha yakından inceledi. Yüzünde bir panikleme havası sezdi. Onun 10 giyini kaybetmeyi göze alabildiğine inanamıyordu. Miki kazandığı paraları bahisçiden tahsil etti. Akşam akşam tam 5 şilin para kazanmıştı. Ama içinde bir his Tonyo hakkında edindiği bilgilerin sonunda oldukça işine yarayabileceğini söylüyordu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 97.